Ayrım 23, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 327. Orta Doğu'da Harp ve Sulh. 30 Ekim Cuma namazı vakti Orta Doğu Teknik Üniversitesi muharebe meydanına dönmüş. Sis bombaları gümlüyor, tahrip kalıpları patlıyor, otomatik silahlar cayır diyor, kaçışan kaçışana, ezilen ezilene. Akşam üzeri orada okuyan, orada okutan yakınlarımızın evlerini telefonla aradık. Sesleri diri ilk şoku atlatmışlar. Baldırına bir bomba parçacığı saplanan hısmımın yarası ayakta tımar edilmiş, iyiymiş. Kimle konuştuysam hanidir beklenen bu kığıştının 3'ü ağır 35 yaralıyla böyle ucuza atlatılmış olmasından memnunlar. Çok daha kötü olabilirdi diyorlar. Bu kadarla kapanırsa bu iş. Hasan Tan'ın rektörlüğü sırasında hizmetli kadrolarına işçi diye kayrılan 400 komandanın böyle bir halt yiyeceği, öğrencilerin öğretim üyelerinin mütevelli heyetinin, velilerin uyanıklığı ve serin kanlılığı yüzü suyu hürmetine başlatılan öğretimi yeniden durdurmak, bu irfan ve vatanseverler yuvasının kapısının açılmamacasına kapattırmak için bu hergelelerin yüksek yerden aldıkları buyruk üzere son bir melanete girişecekleri belliydi çünkü. Mütevelli heyeti üyelerinden Hicri Fişek, Londra'da çıkan aylık Middle East dergisinin Aralık sayısında yayımlanan bir açık oturumda can güvenliği konusunda herhangi bir ilerleme sağlanmış mıdır sorusuna şu karşılığı veriyordu. Sanmıyorum, ODTÜ'de öğrencilerin solculuğunu dengelesin diye getirilmiş ve hepsi MHP'ye bağlı 400 işçi var. Şimdiye kadar bu sözde işçiler ile öğrenciler arasında 17 çatışma çıktı. Profesör bu yabancı dergiye söylediklerinde ayrıntıya girmiyor elbet. Yoksa bu cinayet işçilerinin hır çıkmasın diye hiç durmadan aşağıdan alan öğrencileri çileden çıkarmak için nasıl kışkırttıklarını, kapı aralarında doçentleri nasıl hırpaladıklarını, götlerinde tabancalarla kolluk güçlerinin gözü önünde nasıl yiğitlik tasladıklarını ve kendi evinin önünde gece yarıları nasıl bombaların patlayıp durduğunu ve hem mütevelli heyetinin hem üniversite konseyinin üst üste uyarılarına karşın İçişleri Bakanı Korkut Özal'ın bu miyanesi kokan çıngarı önlemek üzere bir zamanlar öğretmenlik etmiş olmaktan gurur duyduğunu söylediği bu kuruluşun sorumlularına yardımcı olacak yerde kendilerine nasıl üstü kapalı gözdağları verdiğini bir bir anlatırdı. Muharebenin safahatını siz de biliyorsunuz, gazetelerde okudunuz, girdisine çıktısına girmeye gerek yok. Ama kapılardan kuş uçurtmayan öğretim görevlisi hanımların bile altını üstüne arayacak kadar titiz davranan kolluk güçlerinin sıkı denetiminden onca silahının, bombanın nasıl geçirilip içeri girdiğini ve muharebenin bitiminde içine otomatikleriyle öğrencileri hala tarayan o komando bozuntularının doluştuğu Renault'ların, minibüslerin olay yerinden bir kurşun atımı uzaklıktaki cümle kapısından, tereyağından kıl çeker gibi nasıl çıktıklarını siz de benim gibi merak ediyorsunuzdur herhalde. Bu soruların karşılığını 3 gün önce daha Arafat'tan saltanatla inip Müzdelife'de topladığı taşların ilk gün 7'sini, ikinci gün 2. 7'sini, 3. günde 3. 7'sini şeytana fırlatmakla dünyasını da ahiretini de rezerve eden İçişleri Bakanı'ndan istiyoruz. Sayın Özal, şeytan taşlamanın mahmurluğu altında duruma vaziyet edememişse henüz, DMM'de bir aydır aynı iblisler tarafından ikidir dövülen oğlu Murat'a sorsun. İyi biliyordur o. O kurşunlanan, bombalanan, örselenen, ezilen çocuklar, o keskin türküsünce turna ben mahkumum, avcı değilim diye ezilip büzülmüyorlar. Çünkü üstelik o tokat türküsünü de iyi biliyorlar. Hani molla molla kendini kolla diye gider. Bir yandan da o Miski Amberi Sara adındaki Gece İşçileri Konfederasyonu, ODTÜ'de işçilere gadre diyorlar diye feryadı basarak sol gösterip sağ vurmaya yelteniyor. İşlerinden uzaklaştırılıyorlarmış, tutuklanıyorlarmış. Ne zamandır Türkiye'de işçiler Texas kovboyları gibi çifte tabancalı, meşin ceketli, rugan çizmeli, ekose yelekli. Öyle iş yerlerinde babasının çiftliğindeymiş gibi ortalığı haraca keser oldular. Radyodan okundu bildirileri geçen gün. ODTÜ'nün 700 eski işçisi öğrencilerin işini, hesabını görecek yerde, önlerine konan işi gördükleri için olacak, nasıl baskıya alındıklarını, o miskin Türk Büro İş Sendikası'na nasıl tehditle kaydettirildiklerini anlatıyorlar. Geçen günkü muharebede de öğrencilerle birlikte kurşunlara hedef oldu onlar. Patırtı kopmadan önceydi. Maraza çıkardıkları için kantine girmeleri yasaklanan iblisler, bir boş anında kafeteryaya baskın verdikten sonra, herhal yine onların ihbarı üzere yapılan aramada bulunan iki tahrip kalıbı yüzünden, iki bulaşıkçı karakolda haşat edilmişti. Yurdumuzda gayri yıkadıkları bulaşıkların ihbarı üzere bulaşıkçı işçiler falakaya çekiliyor. Niye bütün bunlar diye soracaksınız. Topun ağzındaki karşılık uyanık öğrencileri ve öğretim üyeleri yüzünden egemenlerin ocağına bir türlü incir dikemedikleri ot tüyü, türlü dalaverelerle sonradan hizaya getirmek üzere kapattırma yolundaki tertibidir bu denebilir. Ben bunun çok daha geniş çaplı bir oyunun parçası olduğu kanısındayım. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Nevzat Köseoğlu, geçen yıl CHP Genel Sekreteri Eyüboğlu'nun taşlı sopalı MHP saldırısına uğradı. Pasinler'de yaptığı konuşmada şöyle diyor. İktidarın yolu okullardan geçer. Demokrat Parti ve Adalet Partisi hükümet oldular, ancak iktidar olamadılar. Tüm okullarda ve devlet dairelerinde CHP'nin fikri hakim oldu. Kendi görüşlerini işleyemediler. Bunun cezasını da pahalıya ödediler. Biz MHP olarak önce okullarda ve devlet dairelerinde kendi kadrolarımızı yerleştirdik. Genel başkanımıza önce herkes güldü. 3-5 çocukla gençle mi iktidar olacak dediler. Ama biz sabırla çalıştık. O günün çocukları bugünün büyükleri oldu. Okullarda ve devlet dairelerinde kadroları elimize geçirdik. Böylece yarın iktidar olduğumuzda hiç zorluk çekmeden hükümet olabilecek ortamı sağladık. Bu sözler barış çağrılarından da anlaşılacağı üzere bir ricat dönemi geçiren MHP'nin geçer akçe taktiklerine ters düşmekle birlikte ana hesabını açığa vurması bakımından ilginç. MHP tuttuğu kaleleri elden çıkarmamak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Çünkü bu onlar için Köseoğlu'nun da ağzından kaçırdığı gibi bir ölüm kalım sorunudur. Belki bir süre için pusuya yatacaklardır, aşağıdan alacaklardır, barış bülbülü kesileceklerdir. Ama öğretim kuruluşları ve devlet dairelerinde oluşturmuş oldukları yuvaları ellerinden kaçırmamak için sonuna dek dövüşeceklerdir. Sade ODTÜ muharebesi değil, Ecevit'in toprak reformu bahanesiyle oraya yuvalandırılmış MHP militanlarına geçen de tosladığı Urfa'da da olup bitenler bu teşhisi doğrulayan kanılardır. Orta Doğu'da Kaddafi'nin dediği gibi sulh, mayışkan sulhperverlerle değil, harbin de sulhun da ne olduğunu bilen harbilerle kazanılacaktır. 8 Aralık 1977. Bir çuval incir. Daktilosunu çala tuş koştururken ensesinde 159'un ufunetli nefesini duymamış yazar mı var? Hani şu manevi şahsiyetleri tahkir ve tezyif maddesi, 12 Mart'tan beri bu suçu devletin askeri kuvvetlerine karşı işleyip işlemediğinize askeri mahkemeler bakıyor. Yani gözünüzün yaşına bakmıyor, elinize kelepçeyi vuruyor, saçlarınızı da sıfıra vurduruyor. Başta tek taş bir sürü arkadaş o yüzden damda çile dolduruyor. Bu yazımda ama ben sivil kesimini ele alacağım bu maddenin. Son günlerde manevi şahsiyetler büsbütün hassaslaşmaya başladı da, üstelik mahkemeler yazarların çizerlerin ağır tahrik karşısında kalışlarını da kale almıyor, hafifletici sebep saymıyor bunu. Ama madem böyle bir madde var, kıyma makinesi işleyecek elbet. Ve madem manevi şahsiyetler manevilikleri icabı, biraz alıngan oluyorlar. Yasanın kılıncına boynumuz kıldan ince ya, burada bir haksızlık var gibime geliyor. Biz ayağımız sürçüp istemeden tabii, kasıtsız yani, manevi şahsiyetleri tahkir tezyif mevkiine düştüğümüzde buz gibi cezayı yiyoruz da o manevi şahsiyetler birbirlerini ve kendilerini tahkir ve tezyif ettiklerinde kimsenin onlara gözünün üstünde kaşın var dediği yok. Doğrusu yasa karşısında eşitlik ilkesi bu bakımdan ayaklar altında paspas oluyor. Anladık, dokunulmazlıkları var. Var ama böyle açıktan açığa suç işlemelerine karşın ortada gemi aslanları gibi dolaşmaları da insanın kanına dokunuyor. Örneğin Demirel, devlet 75 sente muhtaçken biz hacılara 75 milyon vermekten çekinmedik diyerek maddi ve manevi şahsiyetini 75 sentlik etti de kimse karşısına geçip ne yapıyorsun sen Süleyman Bey demedi. Hele hele Erbakan hocamızın o kendini küçük düşürücü halleri onlara ne buyurulur? Zehir Hafiye Sügan'ın dediği gibi Arabistan çöllerinde yağlı güreş pehlivanları gibi dolaşarak devletimizi teşhir, affedersiniz, temsil etti de ne bir kovuşturmaya ne de kıyıştırmaya uğradı. Sonra da koalisyonun ortağı AP sözcüsü Osman, o koskoca 70 okkalık başbakan yardımcısına arsız dedi, şımarık dedi. Nus ile uslanmayalı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir diye açtı ağzını, yumdu gözünü de toz konduran olmadı nazik bedenine. Lakin skatoloji, küfür bilim dalındaki son buluşların en parlağı başbuğ Türkeş'inkiydi. Libya dönüşü Roma Havalimanı'nda Çelebi Dışişleri Bakanımıza Kahire'ye gideceğini öğrendik de, beyefendi bir çuval inciri bok ettiniz de işi tarihe geçecek bir olaydı. Hani Sezar'ın veni vidi vici, geldim gördüm yendim sözüne kıyas bir söz. Hasılı kelam büyüklerimiz birbirlerinin suratlarına kurtlu incirleri fırlatıp duruyorlar da çıtı çıkmıyor kimsenin. Devlet adamlarımızın birbirlerini, manevi şahsiyetlerini böyle bol keseden harcamalarına göz yumulmamalı canım. Her şeyin bir haddi var. Bir de dolaylı olarak işlenen tahkir ve tezyif suçları var. Söz gelimi SEKA işçilerinin grev kararına karşı işveren olarak lokavt ilan ettiydi. Derken Bakanlar Kurulu güvenlik gerekçesiyle hem grevi hem lokavtı bir ay erteledi. SEKA ki bir kamu iktisadi kuruluşu, hatta bir genel müdürlük galiba, yani hükümete bağlı. İşte o hükümete bağlı, hükümetin buyruğuyla hareket etmesi gereken kuruluşun bir kararı aynı hükümet tarafından devlet güvenliğine aykırı düşüyor nedeniyle erteleniyor. Şimdi burada küçük düşen kim? Hükümet elbet. Peki kimin tarafından küçük düşürülüyor? Hükümetin kendisi tarafından. Çıkabilirsen çık işin içinden. Arada güme giden hükümetin manevi şahsiyeti ama kim aldırıyor ki? Geçen gün gazetelerde bazı bankalarımızın yeni bir uygulama başlattıklarından söz edilmekteydi. Yurt dışına çıkmak isteyen bir kişi serbest piyasadan döviz almakta, daha sonra bunu normal kurdan bir bankaya bozdurtmaktaymış. Aynı banka bu kişiye döviz satışı fiyatı üzerinden aynı dövizi yeniden satıyormuş. Serbest piyasa denen kara borsa tabii. Bir banka yetkilisi de şöyle demiş bu konuda. Merkez Bankası bu uygulamaya göz yummaktadır. Bu nedenle yeni tebliğlerin ışığı altında bir bankaya döviz satan kimseye parasının kaynağı sorulmadığından yasal olmayan bu işlem uygulanabilmektedir. Sizin anlayacağınız Türk parasının değerini koruma yasası ayaklar altında. Paramıza bu kara borsa lekesinin sürülmesine göz yuman da o paranın değerini korumakla yükümlü olan Merkez Bankası. Anladınız mı şimdi işin fecaatini? Gitti bir maddi manevi şahsiyet daha. Bir Nasrettin Hoca öyküsü vardır hani. Hoca hangi akla hizmetse Timur'a bir sepet incir armağan edecek olur da hünkâr bana böyle pesteren kerani bir armağan mı verilir diye gazaba gelip bağlayın şu herifi şu direğe, o incirleri de bir bir çarpın suratına der. Hoca direğe bağlı incirler suratında patladıkça ya Rabbi şükür der dururmuş. Merakını mucib olmuş bu Timur'un, sormuş. Bre hoca niye şu zebun halinle Tanrı'ya şükreder durursun? O da karımın sözüne uysaydım incir değil, ayva getirecektim de size sultanım diye karşılık vermiş. Manevi şahsiyetlerimiz de bizim hoca kadar olamayacakları için elbet, kendi elleriyle birbirlerinin ve kendilerinin suratlarına incirleri çalmaktan usanıp yakında ayva atmaya başlarlar da, o zaman işte ayvayı yerler diye korkuyorum. 10 Aralık 1977 Kıbrıs gailesi. Fuat Köprülü'nün Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur demesinden bu yana bir çeyrek yüzyıl geçti ve işler değişti ki bugün başımızda Kıbrıs diye sade bir mesele değil, koskoca bir gaile vardır. Süleyman'ımız daha önceki gün Çankırı'da zari zari anlatıyordu. Memleketimiz Kıbrıs sorunundan kök alan çeşitli güçlüklerle karşı karşıyadır. Ambargo dolayısıyla savunma gücümüzün mahfazası için katlanmaya mecbur olduğumuz külfetler, ihracatımızdaki geçici düşüşler, ekonomide darboğazların doğmasına sebep olmuştur diye. Yedim başını kes ama hakkını yeme. Ecevit 1974 Temmuz'u fütuhatıyla yarayı öyle bir azdırdı ki, Süleyman ne yanını kaşımaya kalksa bir Kıbrıs akıntısı bulaşıyor ellerine. İster savaş ister barış adına ne dersek diyelim. Servi Bülent hareket Amerika'ya karşı özgür istem gücümüzü ispatlamak şöyle dursun. Emperyalizme bağlılığımızı büsbütün arttırmış. Bizi 75 sente muhtaç hale getirmiştir. Sam amcanın bize reva gördüğü önce askerci sonra da siyasal ve ekonomik ambargo yapısal darboğazlarımızı bir kuş balazı çıkmazına sokmuştur. Ecevit'in 5 Haziran sonrasında gider ayak oynadığı Maraş kahramanlığı oyunu bu vahamete görkemli bir tavus tüyü dikmiştir. Onun için Süleyman'ın arkada Çağlayangil'in perde önünde debelenip durmasını, kimi sert kimi yanşak çıkışlarla mahallenin abanoza kesmiş namusunu yangından kurtarmak için çırpınmasını doğal karşılamak gerek. Şu son bir haftadır haricilerimizin dili bir karış dışarıda koşuşmalarını da aynı yangından mal kaçırma telaşına yormak yanlış olmayacak. İhsan Sabri Sedat'a Kahire çöllerinde kumda çıra oynamaya misafir olmadı elbet. Ne de üç gündür NATO eşiklerini sivil ve asker höyüklerimizin aşındırmaları boşuna. Görünen odur ki Kıbrıs sorunu bir dönemece gelip dayanmıştır. Amerika'nın askercil ve ekonomik ambargo cenderesini dişe diş boğum boğum sıkıştırmasıyla Türkiye öteden beri savunduğu tezi bir yana bırakmak zorunda kalmış, Kıbrıs ve ambargo sorunlarını ikizlendirmeyi ister istemez kabul etmiştir. Bu ana ödün sorunun çözümüne yönelik öbür ayrıntısal ödünleri kendiliğinden gelveri edecektir. Söylentilere bakılırsa birliklerimizin adadan çekilmesi, Maraş otellerinin Rum sahiplerine ve mültecilerine geri verilmesi, Magosa'nın ortak bir statüye kavuşturulması namlu ağzındaki kestane fişekleridir. Asıl pazarlık ise Rumların iki bölgeli bir federatif devlet kuruluşu koşullarında, bizim ise sınır düzenlemeleri konusunda vereceğimiz ödünler üzerinde patlak verecektir. Amerika belki de Türkiye hükümetinin içinde bulunduğu durumun özelliklerini ve Erbakan Kösteği'ni göz önünde bulundurarak bu temel pazarlığı ertelemeye de razıdır. Yeter ki Türkiye şimdilik bir iyi niyet gösterisinde bulunsun. Yani paçasını bir daha mengeneden kurtarmamak üzere kaptırsın. CHP'nin yeniden iktidarlanması halinde gidişi yokuşa sürme olanakları bugünden kapansın. O zaman işte Brown'un yarım ağızda muştuladığı üzere Türk-Amerikan Savunma İşbirliği Anlaşması Kongre'den en yakın tarihte çıkarılacak. Yalnız bu gelişmelerde yeni bir etken ortaya çıktı, o da NATO. Bütün bu hesapların NATO merkezlerinde tartışılır olması midemizi bulandırsa yeridir. Amerikalıların başı çektiği bilinen NATO zimamdarlarının bu son 10 gündür NATO Güneydoğu savunma zorunluluklarına binaen Türkiye'den yana ve alay-ı vala ile ortaya çıkışları acaba Kıbrıs davasının çözümünde yeni bir takım planların tezgahlandığına işaret değil mi? Dikkat edilirse sorunun çözüm platformu Birleşmiş Milletler'den kaydırılıp NATO'ya doğru getiriliyor. Yani milletler arası kürsülerden blok kürsülerine çekiliyor. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin etki alanı dışına çekilmek isteniyor. Sorun görüşmeler ikili mi yoksa dörtlü mü olsun, cemaatler arası pazarlığa Türkiye ile Yunanistan'da mı katılsınlar sorunu değil. Filistin sorununda da olduğu gibi Sovyetleri saf dışı kılmak, ayrıca Kıbrıs sorununun NATO mihrakı içinde çözümü, adadaki üsler sorununu da kendiliğinden kolaylayacaktır. Tam bu sırada Agratur üssünde bir U-3 uçağının düşüşü, bu usta senaristlerin kulağına kar suyu kaçırmış olmakla birlikte, emperyalizmin bütün bu bölgede sahneye koyduğu oyunun cümle rizikosunu yüklendiği de belli olduğuna göre, bu gibi geçici pürüzlerin gürültüye getirilmesinde elbet kusur edilmeyecektir. Peki ama Yunan ve Rum tarafı ne diyecektir bu işlere? Gerçi Karamanlis'te ekonomik kıskançlıdır. Üstelik Papandreou'nun gerçek sol tarafından desteklenmeyen şovenist tutumu, ülke içinde seçimlerdeki kazançlarının hızıyla büsbütün kök salmadan, Amerikancıl ve NATO'sal bir çözümün bir an önce sağlam kazığa bağlanmasını istemektedir. Ama Kıbrıslı Rum kesiminde her şey sallantıdadır. Gerçi Makaryos'un ölümü, bağımsız bağlantısız tezinin gölgelenmesine yol açmıştır. Ama son seçimlerde sırasıyla %31, %11 ve %33 oy almış olan AKEL, EDEK ve Demokratik Cephe Partilerine başkanlık seçimlerinde bel bağlamak isteyecek olan Kiprianu'nun Soka gruplarının en aşırılarına dek sağ tarafından desteklenen Klerides karşısında başarı kazanması Makaryos politikasını sürdürmesine bağlıdır. Bu durumda emperyalist kumkumaların ada içinde birden saçaklanıvermesi önümüzdeki günlerde bizi şaşırtmamalıdır. Yazıyı bitirirken İstanbul Kıbrıslılar Öğrenim ve Kültür Derneği, İKÖK adına bir açıklama yapan Genel Sekreter Cumhur Sonuç'un belirttiği üzere, Kıbrıs'taki faşist salaklarla işbirliği içerisinde planlanmış ve uygulanmış son kanlı cinayetin son kurbanı Muharrem kardeşimize saygıyla anıyorum. 14 Aralık 1977 Çağdışı Sözü Üzerine. Ecevit'in pek tuttu ve sanırım onun sahi devletinde tutulan çiçeği burnunda bir sözcük bu. Türkçe sözlüğün 1969 baskısında bile yarım ağızla anılıyor. Askerliğe alınma çağı dışında diye karşılanıyor. Çağ dışı kalanlar diye de örneklendiriliyor. Bugün kullanıldığı anlama gelmiyor demek, çağdaş sıfatının karşıtı olarak şimdi kazanmış olduğu murada ermemiş daha. Hem zaten sıfat değil, zarf yerine konuluyor sadece. Çağdaşı biliyorsunuz, biz eskiden muasır diye karşılardık. Yüzyılı birim olarak seçmişiz anlaşılan. Bir de asri sözcüğü var aynı kökten. O da modern demeye gelirdi, artık çağcıl sözcüğüyle karşılamaya çalışıyoruz. Bugünkü anlamıyla çağ dışının batı dillerindeki karşılığı anakronos, yani yanlış zaman, ve anakronozein, yanlış zamana vurma kökünden üreme olan anakronistik ve anakronistical sözcükleri olacak. Kısacası zaman aşımına uğramış olan ve zaman içerisinde çevresine ters düşen şeyler demeye geliyor. Örneğin bir adet, bir töre, miadını doldurmuş, köhnemiş, fersudeleşmiş, yürürlüğünü yitirmiş anlamına. Batı uygarlığı karşısında içine düşmüş olduğumuz aşağılık duygusunun derinliğini düşünürsek, şimdiye dek çağ dışı sözcüğünün hizmetini görecek bir sözcük bulunamamış oluşu şaşırtıcı. Özellikle Cumhuriyet'in ilk döneminde devrimci keskinlikler içinde softa, geri kafalı, şarklı türünden iltifatlara çağ dışı sıfatı da eklenmiş olaydı ne iyi olurdu değil mi? Örneğin çağ dışı bu herif dedin mi mıhlardın adam olduğu yere, dünyaya geldiğine pişman ederdin. Bugünkü kullanılışı da ondan pek farklı değil ya. İçinde yaşadığımız çağı sığından, yalın katından, yüzeyinden kavramaya çalıştıkça bundan kurtulamayacağız zar. Söz gelimi gel kardeşim diye başlayan arrancıman parçalar pek çağdaş da gelse o şuh meclise çağ dışı. Gençliğimizde bizim pek revaçlı olan ideolojik bir tartışma vardı. Mehmet Akif mi Fikret mi diye birbirimizi yerdik. Anti-emperyalist Akif'i tutanlarımız gericiydi de Avrupa'yı Fikret'ten yana çıkanlar hep ilericiydi sözde. Melon şapkayla pikniğe çıkanlar devrimci, gece anasının ördüğü takkiyi giyenler geri kafalıydı. Allah'tan şapka giyme adeti kalktı da kapandı bu defter. Şimdi de o hesap. Bagavat Gita çağdaş, Mevlid çağdışı. Diyelim Süleyman Demirel, adam teknik üniversiteden çıkma mühendis, kapitalizme hizmet için doğmuş adeta, uluslararası tekellerin bendesi. Paranın değerini de biliyor elhak, namazında, niyazında, kokteylinde. Geri bıraktırılmış bir ülkede emperyalizmin köprü başı tutmasına yardım için biçilmiş kaftan. Ona göre de amel ediyor. Şimdi bu zata biz çağ dışı diyebilir miyiz? Ama diyenler var. İşine geldiğince kimi zaman gerisinden, kimi de ilerisinden dem vuruyor, kanun çatıyor. Ama her daim çağdaş, çağının ve cibilliyetinin gereğini yapıyor. Çağa yarı yarıya hükmeden bir sistemin çizgisinden dışarı çıkmıyor. Tutarlı bir politikacı. Hangi sınıfa dayandığını biliyor. Duygusallığı yok. Hesabında, kitabında. Bir de Nazım gibiler var. Onlar da işçi sınıfına bağlı. Onların da kitapları var. Kurdukları ve yaymak istedikleri bir düzen var. Onun içinde eskimiyor, kocamıyorlar. İçinde yaşadıkları çağın özüne, sorunsalına kancayı taktıkları için her dem tazeler. Sallanmıyorlar ortada. Nazım geceleri pijama mı giyerdi, entari mi giyerdi diye sormuyoruz artık. Çağının adamı ve de tepeden tırnağa çağdaş. Çağımızın bir ana gerçeği var. O da işçi sınıfı ile kapitalist sınıf arasındaki savaş. Asıl çağ dışı olanlar bu savaşta saf tutmaktan kaçınanlardır. Bu kategorinin adı ise küçük burjuvalıktır. İki cami arasındaki abdestsizler, kitapsızlar. Salıncak keyifli bir alettir. Ama ne bankadır ne de fabrika. Onun içindir ki küçük burjuvalar isteseler de istemeseler de eninde sonunda ya bankada ya da fabrikada soluğu alırlar. Böylece onlar da çağ dışı olmaktan çıkar, çağdaşlaşırlar. 15 Aralık 1977 23. Ayrımın sonu. Sayfa 340.